Hayırlı akşamlar değerli dinleyenlerimiz. Erkam Radyo'da Medeniyet Coğrafyamız programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Stüdyomuzda her zaman olduğu gibi Marmara Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Halil Kurt hocamla birlikteyiz. Hocam hayırlı akşamlar, merhaba, hoş geldiniz.
Hayırlı akşamlar İbrahim Bey, hoş bulduk, merhabalar.
Evet hocam, önemli gündem başlıklarının yaşandığı dönemden geçiyoruz. Bilhassa terör devleti İsrail'in bölgeyi yangın yerine çevirmiş. Yanı başımızda Suriye'ye yönelik saldırıları da devam ediyor. Hem de Türkiye'nin üs kurmayı planladığı ya da yerleşmeyi planladığı üslere yönelik saldırıları sürüyor. Bu ne anlama geliyor? Bunu konuşalım. Tabii terör devleti İsrail daha çok kuzeyde, Suriye'nin güneyinde affedersiniz, kendi sınırına yakın bölgelerde bombardımanlar gerçekleştiriyordu.
Şam'ın güneyi, Golan bölgesi evet. Genelde.
Şimdi çok ilginçtir, İdlib'de yani Türkiye sınırında hocam bir askeri hüsü, Ebu Zuhur üssünü hava bombardımanıyla bombaladığı terör devleti İsrail. Türkiye'nin de bu üsse yerleşme planı yaptığı, birkaç gün önce Türk yetkililerin burada olduğu, hatta günler sonra da belki bir hafta sonra da Türk askerinin buraya yerleşeceği söyleniyor. Hı hı. Şimdi bu saldırı bir tuzak mı? İsrail ne yapmaya çalışıyor? Sıcak bir çatışmaya mı çekmek istiyor Türkiye'yi? Hep şunu söylemiştiniz. Günün birinde İsrail ve Türkiye karşılaşacak, karşı karşıya gelecek demiştiniz. İsrail bunu öne çekmeye mi çalışıyor? Türkiye'nin Suriye'de bir üs kurma ya da bir üsse yerleşme durumu İsrail'i neden rahatsız ediyor? Ve İsrail'e burada ne gibi bir durum düşüyor ki bombalama cüretinde bulunuyor? Buyurun hocam.
Hayırlı akşamlar sevgili dinleyiciler. İbrahim Bey güzel bir giriş yaptım. İsrail'in güvenlik ve savunma doktrinleri içerisinde çevresindeki komşu ülkelerle ilgili birkaç planı var. Bunlardan biri azınlıkları destekleyerek ülke içerisinde kaos, kargaşa oluşturup böl parçala yut mantığı. İkincisi ve işte şu anda uygulamaya çalıştığı doktrinde ordusuz devletler oluşturmak. Yani Suriye gibi bir devlet olsun ama
ordu olmasın. Yani kendisine tehdit olmasın.
Irak, Lübnan, Ürdün gibi devletlere baktığımızda sadece iş asayişle ilgili konularda işte zevahiri kurtaran bir askeri yapılanma olsun ama asla İsrail'e karşı herhangi bir tehdit unsuru olmasın. İsrail istediği zaman hava unsurlarıyla gelsin, istediği yeri bombardıman yapsın ama buna da karşılık verme diye bir şey söz konusu olmasın. Yani bunu istiyor. Fakat bu Şara yönetimi iş başına geldikten sonra Türkiye ile özellikle savunma ve güvenlik işbirliği alanında anlaşmalar yapıldı. Şu anda Suriye'de düzenli bir ordunun teşekkül edilmesi, çünkü onlarca yüzlerce parçalı yapıdan oluşan bir işte HTŞ vardı, ondan önce Özgür Suriye Ordusu vardı. Sonra YPG'nin içerisindeki bazı bileşenlerin Suriye Mirli Ordusu'na katılması söz konusu oldu ve bunların hepsinin ortak bir çatı altında milli bir ordu teşekkül edilmesi konusunda Türkiye'nin devlet aklı Suriye'ye bu konuda gereken hem lojistik desteği veriyor hem de birçok Suriyeli subay şu anda bizim Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı akademilerde, okullarda eğitim alıyor. Kurmaylık eğitim alıyorlar. Yani Türkiye önce onların eğit donat kısmında, bir yandan da bazı üslerin, çünkü bu Suriye devriminden hemen sonra Suriye'deki bütün askeri merkezleri, havaalanlarını, işte kara, deniz, hava unsurlarını hemen hemen yok etti İsrail. Şu anda atıl vaziyette olan, şu andaki Ezur üssü İdlib'in yani Türkiye sınırına yaklaşık 70 kilometre Hama, Halep, İdlib üçgeninde yer alan bir alan, Türk yetkililerin ifade ettiğine göre bir gün öncesinden bizim işte istihbarat ve askeri yetkililerimiz, güvenlik işte uzmanları orada keşif yapıyor. Yani oraya savunma, hava savunma sistemleri yerleştirilmesi, oranın tekrar bu atıl halden aktif hale getirilmesi. Ki Türkiye için ben hep şunu söylüyorum, kuzeyde Rusya, güneyde İsrail, tehdit unsuru olabilir. Yani bizim Rusya ile aramızda bir ihtilaf olursa, bir savaş ortamı olursa veya Güney İsrail'e ya Türkiye'ye zarar verebilecek, darbe vurabilecek, Türkiye'nin elini kolunu kesebilecek güçte iki yapı. Onun dışında yani Yunanistan'mış, Ermenistan'mış, diğer Gürcistan burada bize yani istediği kadar düşmanlık yapsın. Yani Türkiye'nin cesameti, gücü, askeri yapısı karşısında bir hiçler yani bu evet. şey olarak. İsrail bir tehdittir. Türkiye işte İsrail'e karşı Suriye'yi yanına alarak bu Şara hükümetiyle birlikte yani yeni Türkiye'nin de güvenlik doktrini değişti. Yani artık akıllı devletler savaşları kendi ülkesinde yapmıyorlar. Yani eğer bizim İsrail'e bir kapışmamız olacaksa bu ya Doğu Akdeniz'de Kıbrıs üzerinden ya da Suriye üzerinden olacaktır. Ve Türkiye Kıbrıs'ı bile, Kuzey Kıbrıs'ı bile şey atmadan,
riske atmadan
Suriye üzerinde bunun hesaplaşmasını yapacak. Yani ben yani tahminlerim ve iddia ediyorum. Yani bu üç vakte kadar diyoruz ya. Yani bu değişmez bir kaderin şeyidir. Yani Türkiye ile İsrail karşı karşıya gelecek. Fakat İsrail Türkiye'yi bir erken doğuma zorlamak istiyor. Çünkü bizim Kaan uçağımızın devreye girmesi, savunma sistemlerimizin yani şu anda Ar-Ge harıl harıl çalışıyor. İşte TB1 ürettik, TB2 oldu, TB3 oldu. İşte sürekli biz yeni versiyonlarını çıkarıyoruz ve bizim birkaç yıla ihtiyacımız var. Yani tam teşekküllü şey yapabilir. İsrail bir taraftan Türkiye'nin işte bu savunma sanayi alanındaki hızlı yükselişi ve ivmesini daha yeterince mesela Amerika'nın Çin'e yapmaya çalıştığı gibi diyor ki mesela Amerika 10 yıl Çin'i kendi haline bırakırsam bir süre sonra ben buna baş edemem. Şimdiden bir çözüm
önüne almam lazım diyor.
İşte İsrail de aynı şeyi Türkiye için düşünüyor. Ve burada bir parantez açarak şunu ifade edelim. Pakistan, Suudi Arabistan ve Türkiye arasında imzalanan o paktın karşılığı İsrail, Hindistan, Yunanistan arasındadır. Yani üç ülke, üç hasım. Dolayısıyla bu gelişmeler birbirinden bağımsız değildir. Türkiye, ben burada iddia ediyorum, bunu karşılıksız bırakmayacaktır. Ve ilk hamlesini Mısır'ı bu üçlü ittifakın içine davet ederek sağlayacaktır. Önceden Mısır'ın alınmamasının benim kişisel görüşüm şu. Sina Yarımadası'nı biliyorsunuz 1967 Arap-İsrail Savaşı'nda İsrail işgal etmişti. Daha sonra Camp David anlaşmasıyla Sina'yı iade etmişti. Fakat orası askerden arındırılmış bir bölge. Dolayısıyla da Arap ülkeleri içerisinde İsrail'i ilk tanıyan Mısır olmuştu. Mısır sürekli olarak İsrail'le olan ilişkilerini germek istemediği için ve Sina konusu söz konusu olduğu için de bu kuruluş aşamasında girmedi. Bu şeye muhtemelen Türkiye Mısır'ın da bu
pakta olmasını
istiyor. Girmesine ön ayak olacaktır. Bu İsrail'e verilen bir mesaj. İkincisi eğer Türk devlet aklı biraz argo ve amiyane konuşayım kusura bakmayın. Yani İsrail'in tasmasını tutan Amerika'yla Trump'la konuşmayı, görüşmeyi ki Şam ikide bir bombalanıyordu. Hatta Türkiye'nin orada bir üste bir anlaşma yapmak üzereyken oralar bombalandı. Türkiye Amerika'yla görüştü ve uzunca bir süredir Suriye hava sahasında bir İsrail hareketlenmesi söz konusu değildi. Peki düğün değil, bayram değil. Bugün yani bu geçtiğimiz salı günü bombardıma neden oldu. Ekim ayında İsrail'de seçimler var. Netanyahu gibi vampir, terörist bir yapının başındaki bu tür insanların sürekli olarak savaşa ve düşmana ihtiyacı var seçimi kazanabilmesi için. Çünkü iki yönlü bir Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından
savaş suçlusu ilan edildi.
Kendi ülkesinde de yolsuzluktan, hırsızlıktan
yargılanıyor.
Ve kendi ailesi bile ismini, soy ismini, cismini değiştirip Amerika'da kendilerine bir gelecek aramaya çalışıyorlar. Yani bu seçimleri kaybeden Netanyahu itibarını ve hürriyetini de belki kaybedecektir. Dolayısıyla Türkiye'ye sataşarak, Türkiye ile hırlaşarak bu seçim ertesinde ya bak işte Türkiye bizi yok etmeye çalışıyor. Siz hala seçim ve oy derdindesiniz gibisinden böyle bir strateji olabilir. Yani muhtemelen yani bu seçim öncesi bir gerginlik yaratmak stratejisi olarak değerlendirilebiliyor. Fakat ülkelerin o uzun yıllar bir devlet akışı içerisinde düşündüğümüzde Türkiye bunu asla karşılıksız bırakmayacaktır. Hı hı. Yani tıpkı bizim Irak'ın kuzeyinde askerimize bir çuval geçirme hadisesi olmuştu. Bu bir yere not edildi ve hiçbir zaman hafızalardan çıkmadı. Şimdi siz Suriye hükümetiyle bir mutabakat sağlıyorsunuz. Bir üste bir faaliyete girişeceksiniz. Bir gün sonra orası bombalanıyor. Türkiye'ye şu mesaj veriyor, şu mesajı veriyor. Diyor ki Suriye'yi ben istediğim zaman bombalamak istiyorum. Siz burada herhangi bir şekilde hava savunma sistemi kuramazsınız diyor. Şimdi Türkiye bu provokatif eylemden sonra acaba geri çekilip demek ki İsrail burada bizim herhangi bir işlem yapmamızı istemiyor. Biz de o zaman vaz mı geçelim diyecek. Evet. Yoksa tam tersine Suriye'nin bu Esad döneminde var olan fakat bu bombardımanla birçoğu tahrip olan hava üslerinden bir kısmı. Mesela hemen Türkiye sınırının yakınında Tel Rifat'ın orada Minnak Havaalanı var. Hemen Halep'te bir takım hava üsleri var. Yani buralardan başlayarak Türkiye oralara yerleştireceği savunma sistemleriyle İsrail'den kendine gelebilecek tehdidi orada önlemiş oluyor. Yani şöyle düşünebilelim. Mesela Patriotları vermeyince biz S-400 almıştık. Evet. Şu an deniyor ki S-400 işte Amerika ile anlaşılırsa başka bir ülkeye verilir. Muhtemelen Suriye'ye veririz biz S-400'ü.
Daha mantıklı değil mi?
Yani Ankara'dan İsrail'i kontrol etmektense Halep'ten kontrol etmek daha kolay olur. Evet. Dolayısıyla yani şu anda Suriye'nin güvenliği aslında Türkiye'nin ön karakol güvenliğidir. Evet. Yani cephelerde de şöyle düşünelim. Mesela Süveyş kanalına kadar şey bizimdi bu topraklar 1917 yılında. Çanakkale Savaşı diyoruz değil mi? Çanakkale'de biz düşmanı püskürttük. Gemiler nereye gitti? Süveyş kanalına. Hı. İşte orada kanal savaşları oldu 1917'de. 1916-17. Biz Kudüs'ü kaybettikten hemen sonra Halep'i, Şam'ı, bütün Orta Doğu'yu bir savaşta kaybettik. Yani siz eğer İdlib'den çekilirseniz, Halep'ten çekilirseniz bir süre sonra sizi Hatay'da da, tabii, Adana'da da, Ankara'da rahat bırakmazlar. Bu nedenle Türkiye, yani bazılar diyor ki Suriye aşkı nereden geliyor? Suriye sevdası, bu Suriye. Biz kendi güvenlik alanımız için, nasıl ki biz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yardım ediyoruz, destek oluyoruz. Aslında biz Doğu Akdeniz'deki çıkarlarımız ve güvenliğimiz açısından bir taraftan yani onlar bizim kardeşimiz, soydaşımız ama diğer taraftan da milli çıkarlarımız bunu gerektiriyor. Yani bizim sadece Suriye ile değil Lübnan'la, Irak'la da aynı şekilde bu işbirliğini geliştirmemiz gerekiyor. Çünkü bölge için yegane tehdit İsrail'dir. Yani evet. Elbette ki ülkeler arasında küçük sınır anlaşmazlıkları, bir takım etnikliğini, tarihten gelen bir takım problemler vardır ama bunlar küçük problemlerdir. Ama geçmişte baktığımızda da mesela Anadolu'ya biz gelmişiz Malazgirt Zaferi'nden sonra beylikler arasında mücadele olma ama bir Haçlı tehdidi var. Haçlı tehdidi bilmiş, Moğol tehdidi var. Şimdi dediğimiz gibi bu Orta Doğu coğrafyasında Ürdün'le Suriye arasında, Suudi Arabistan'la bilmem Kuveyt arasında, Irak'la Kuveyt arasında sınır çatışmaları şunlar bunlar olabilir. Ama İsrail farklı bir boyuttur, farklı bir tehdittir. Bu bütün Arap dünyası, Türkiye ve bütün İslam alemi için aynı şeydir. Yani sadece bu bizim için değil de Somali'de, Somaliland'da adam gidiyor destekliyor. Evet. Yani İsrail Uganda'dan Batı Sahra'ya kadar İslam dünyası içerisinde nerede problemli bir şey varsa altını kazıdığınızda mutlaka bir Siyonist parmağının olduğunu görürsünüz.
Evet. Hocam anladığım kadarıyla Türkiye bu tuzağa düşmek istemiyor ama
buna mutlaka bir cevap da verecektir.
Bulunduğu konumdan da taviz vermek istemiyor. Yani geri çekilmek ya da İsrail'in karşısında aciz durumda bulunmak istemiyor. Yani
Türkiye, şimdi evet. İbrahim Bey, bir cümle daha buyurun, söyleyeyim, siz devam edin. Türkiye ilk adım olarak yani Suriye üzerinden, yani Şara hükümeti dedi ki, Birleşmiş Milletleri toplantıya çağırdı. Yani bağımsız bir ülkeyi siz, hiçbir gerekçe olmadan.
Tabii.
Suriye üzerinden Birleşmiş Milletler'e çağrıda bulundu. Suudi Arabistan, Mısır başta olmak üzere bütün Arap ülkelerini Suriye'ye evet. destek verip arkasına, yani bu aslında Suriye'nin bir meselesiymiş gibi Birleşmiş Milletler'de ön plana çıkarılıp Türkiye'de bunu zaten destekliyor. Evet. Ve Arap kamuoyunu da bu işin arkasına alarak yarın bir gün İsrail ile Türkiye arasında böyle bir şey çıktığında aslında bunun bir Türkiye-İsrail meselesi olmakla birlikte bütün Arap kamuoyunu da, İslam dünyasını da Türkiye arkasına alacak şu andaki, çünkü devlet aklı bunu gerektiriyor. Yani şu anda İran'la İsrail çatışmaya girdi ama sanki İran İsrail arasındaymış gibi. Halbuki Türkiye İsrail'le böyle bir çatışmaya girdiğinde bütün Arap ve İslam dünyasını, Türk dünyasını arkasına alarak onun altyapısını da oluşturmaya çalışıyor.
Bu arada Suudi Arabistan, Mısır vesaire bu ülkelerden de İsrail'e tepki geldi. Bunu belirtelim. Türkiye'nin de muhtemel yeni İsrail sabotajına karşı tedbir amaçlı angajman kurallarını güncelleme, Şam yönetimiyle ülkenin güvenliğini merkeze alan yeni savunma ve güvenlik protokolleri belirleme yoluna gitmesi bekleniyor diye uzmanların, güvenlik uzmanlarının ifadesi var. Yani bir angajman belirleme noktasında, güncelleme noktasında durum ciddi. Bundan sonra yine böyle bir şey olursa hocam, sıcak bir çatışmaya döner mi?
Yani Türkiye şu anda yapmaya çalıştığı, Türk devlet aklı şu. Bütün dünyayı, Arap dünyasını ayağa kaldırarak bir daha İsrail'in Suriye'ye hava saldırısı yapmaya cesaret edemeyecek şekilde gerek Amerika nezdinde, gerek dünya kamuoyu ve Batı nezdinde İsrail'i köşeye sıkıştırmak istiyor. Önce bir hukuki ve siyasi bir haklılık şeyini ortaya koymak. Yoksa siz aynı gün cevap verdiğiniz zaman Siyonist medya ellerinde sanki dünyada öyle bir algı oluşturuyorlar ki işte karşılıklı savaş, gerginlik başlamış. Yok, kimse gerginlik istemiyor. İsrail bizzat burada bir saldırganlık yaptı. Yani Türkiye şunu yapmaya çalışacak bundan sonra. Bir, İsrail'in tekrar aynı şeyi yapmaya cesaret edemeyecek şekilde küresel ölçekte ona bir siyasi bir baskı oluşturulacak. İkincisi, Suriye ile bir anlaşma yaparak, ki Sayın Cumhurbaşkanı Şam ziyaretinin gündemde olduğu bir zamanda Şam'a gidecektir Sayın Cumhurbaşkanı. Arkasından Türkiye Suriye ile yapacağı o güvenlik anlaşmalarını bir adım daha öne götürerek, yani madem öyle biz Suriye ile İşte güvenlik işbirliği anlaşması yapıyoruz. İşte sizin engellemeye çalıştığınız burası mı? Bundan daha büyük bir bölgeyi biz askeri olarak
ilan ediyoruz.
Orada savunma sistemleri kuruyoruz. Yani şimdi diyelim ki Suriye hükümeti diyor ki Türkiye'ye, ben senden İHA almak istiyorum, SİHA almak istiyorum, savunma sistemleri kurmak istiyorum ve buraya da, bunun uluslararası hukukta en doğal bir şeydir. Ya biz nasıl ki dünyanın bütün ülkelerine bunu satıyorsak, İsrail'de ise şöyle sapkın bir ideoloji var. Diyor ki biz komşularımızın hiçbirinin İsrail'i tehdit edebilecek derecede silahının olmasını istemiyoruz. Biz de İsrail'de olmasını istemiyoruz. Yani sende atom bombası dahil hepsi var. Dolayısıyla Pakistan'ın bile bu paktın içerisine alınmasının hikmeti budur. Yani siz herhangi bir İslam ülkesine, ki Türkiye'de olabilir, bir atom bombası atmayı denediğiniz zaman
Pakistan'da buna
tamam diyelim ki Türkiye'nin Allah göstermiş bir şeyini atom bombası attınız. Pakistan'la biz anlaşma yaptık. Senin Tel Aviv'in attığınız zaman bir bombayla sen zaten yok olursun. Evet. Dolayısıyla İsrail'e böyle bir şeyi aklından bile geçirmeyeceğini, yani nükleer silahsa alın, bak bizim müttefikimizde de var. Hava savunma sistemleri diyorsunuz bizde var, ama sizde olmayan bizde bir yürek var.
Tabii.
Askeri ve kara harekatı var. Dolayısıyla yani İsrail Genelkurmayı'ndan da bir yetkili, yani İsrail ordusunun savaşmak isteyeceği en son ülkedir Türkiye diye, yani başımıza iş açmayın diye Netanyahu da uyaran, İsrail içerisinde de bir takım tartışmaların olduğunu söyleyebiliriz.
Evet, Ehud Barak da uyardı eski başbakanlardan. Türkiye ile gerilimi tırmandıran Netanyahu'ya sert tepki göstermiş. Neler söylemiş hemen kısaca bakalım hocam. pervasız ve aptalca davranmakla suçlamış Netanyahu'yu Ehud Barak. Yair Golan'sa Ebu Zuhur saldırısını Türkiye ile çatışmaya sürükleyen tehlikeli ve provokatif bir adım olarak nitelemiş. İçeriden de Netanyahu'ya büyük tepki var aslında.
Yani artık herkes şunu kabul ediyor. Suriye bizim artık arka bahçemiz. Evet. Yani Suriye'ye giren bizim bahçemize girmiş kabul ediliyor. Bunu Rusya'da söyledi. Ki Amerika'nın Türkiye Büyükelçisi de söyledi. Yani artık siz Suriye'nin herhangi bir yerine bir operasyon yapıyorsanız bu aslında dolaylı olarak Türkiye'ye çekilmiş bir operasyondur. Bunu artık dünya kamuoyunda herkes biliyor.
Peki hocam. Şimdi geçen haftalarda Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında bir güvenlik anlaşması imzalandı. Bu üç ülkeden birine yapılan saldırı hepsine yapılmış kabul edilecekti. Bu gelişmenin ardından Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın iki önemli ziyareti oldu. Libya ve Mısır'ı ziyaret etti. Mısır'da şu ifadeyi kullandı Sayın Fidan. Mısır bu paktın doğal bir ortağı aslında ama resmi olarak da yanımızda görmek istiyoruz ifadesini kullandı. Siz de az önce önümüzdeki süreçte Mısır'ın da dahil olabileceğini ifade ettiniz.
Mısır ve arkasından Katar.
Katar.
Muhtemel
İsrail'in de Türkiye ve Katar'dan bölgeden kurtulma niyetinde olduğuna dair açıklamalar var. Evet, Sayın Fidan Libya ve Mısır gezisini, ziyaretini nasıl yorumlarsınız? Şimdi buradan devam edelim.
Fidan'ın açıklamasında şu vardı. Evet. Yani Türkiye bölgesinde barış ve istikrar isteyen bir ülkedir. Ama savaş icap ederse de savaşmaktan korkan ve çekinen bir ülke değildir dedi.
Evet.
Yani burada o mesaj direkt İsrail'eydi. Yani biz istikrar istiyoruz, barış istiyoruz, huzur istiyoruz ama kaşınırsanız da
gerekeni yaparız.
Yani biz böyle aman alttan alalım, geri çekilelim, yani İsrail ürkütmeyelim diye de bir derdimiz yok diye mesajı verdi. Ki bu Ebu Zuhur saldırısından sonra da göreceksiniz bunun önümüzdeki haftalardaki yankısını. Libya ile olan ayağına baktığımızda gezinin biliyorsunuz hala Libya'da parçalı bir yapı söz konusu. Trablus merkezli Türkiye'nin desteklediği bir hükümet var. Doğuda Bingazi merkezli Hafter güçlerinin etkili olduğu bölge var. Güneyde ki o Bedevilerin olduğu Fizan bölgesinde de kontrolsüz bir alan var. Dolayısıyla Türkiye Libya'yı bir bütün olarak tutmak ve ilk defa işte Hafter bölgesine gittiğinde de Türkiye belli bir şeyle karşılandı. Yani bu güçleri bir araya getirebilecek yegane ülkedir Türkiye. Dolayısıyla hem Trablus yönetimine hem Bingazi'ye ve oradaki güneydekilere de söz geçirebilecek nitelikte bir ülke olduğu için Türkiye'nin milli çıkarları da bütün bir Libya'nın yani 1 milyon 600 küsür bin kilometre kare yüz ölçümüyle bir bütün Libya olduğu zaman Doğu Akdeniz'deki o münhasır ekonomik alan bölgesi yani Türkiye'nin Doğu Akdeniz'i kontrol edebilmesi için Libya'nın bütün olması lazım ki bizim o Bingazi bölgesiyle çakışıyor. O Teke Yarımadası'ndaki Antalya Körfezi'nin batısına itibaren yani o münhasır ekonomik bölgeyi tamamen kapatıp Yunanistan'la İsrail'in arasını kesebilmemiz için ona ihtiyacımız var. Dolayısıyla da Türkiye bir, Libya'da bütünlüğü sağlamak. İki, Mısır'la olan geçmişteki bir takım pürüzleri ortadan kaldırarak kazan kazan politikası çerçevesinde ekonomik işbirliği zaten her geçen gün artıyor. Yani Türkiye'deki birçok tekstil fabrikalarının Mısır'a kaydığını, Mısır'la Türkiye'nin ilişkilerinin her geçen gün ekonomik olarak ivme kazandığını, Türkiye'nin Gazze'ye yardım iletebilmesi için de Mısır'a ihtiyacı var. Çünkü mesela Hüdayi Vakfı'nın bile işte kurban bağışlarının önemli bir kısmı Mısır'da kesildi. Orada bir takım konserve ve benzeri işlemlere yapılıp oradan Gazze'ye bir takım şeyler de geçiyor. Dolayısıyla bizim Gazze'ye ulaşabilmek için de Mısır'la iyi ilişkilerimizin olması lazım. Ve bölgenin zaten merkezindedir. Asya, Afrika, nasıl Türkiye, Asya ile Avrupa arasında bir köprü ise Arap dünyasının göbeğinde ve Orta Doğu ile Afrika arasında bir köprü olan 100 milyon üzerinde bir nüfuslu Mısır. Türkiye Mısır'la da ilişkilerini düzeltip bu anlaşmanın içerisine dahil ederek İsrail'i çevreme. İsrail nasıl ki Hindistan, Yunanistan, Kıbrıs Rum kesimi, hatta Fransa'yı da, ki Fransa'da son zamanlarda bu işe maydanoz olmaya başladı. Çünkü Afrika'daki kuyruk acısını buradan çıkarmaya çalışıyor. Dolayısıyla da bu işler öyle tek başına bir ülkenin verdiği karar değildir. Bunlar uluslararası küresel hesapların sonucudur. Hı hı.
Bu arada hocam, Suudi Arabistan'ın çok dikkat çeken bir teklifi var Ürdün'e. Ondan bahsetmek istiyorum. Suudi Arabistan'ın Ürdün'e iki ülke arasındaki sınırın belirli bir bölümünün yeniden düzenlenmesini içeren dikkat çekici bir teklif sunduğu öne sürüldü. İddiaya göre Riyad sınır düzenlemesi karşılığında Ürdün'e mali destek ve Akabe Limanı'nın genişletilmesini teklif ediyor. Ürdün'ün de Irak'a erişiminin ise köprü veya tünel aracılığıyla korunması planlanıyor. Önerinin temel hedefinin ise Suudi Arabistan'la Suriye arasında doğrudan kara sınırı oluşturmak. Böylece ticarette yük taşımacılığını artırarak Suriye üzerinden Türkiye'ye uzanan kesintisiz bir kara güzergahı meydana getirmek olduğu belirtiliyor. Bu iddiaya ne dersiniz? Ürdün buna olumlu cevap verir mi? Bölgede dengeleri nasıl değiştirir?
Şimdi tarihte buna benzer anlaşmalar olmuştur. Evet. Ürdün, Irak sınırın olduğu yer çöldür zaten. Hı-hı. Yani bu teklif edilen bölge çöl bölgesi. Yani ekonomik olarak pek
bir değeri yok.
Değeri yok. Artı nüfus da yok. İşte bu teklifle birlikte şayet diyelim ki Suudi Arabistan'la Suriye arasında bir koridor açılırsa, bu defa Ürdün'ün Irak'la olan
bağ kopacak, bağ ama kopuyor. Köprü ve tünelle devam edecek deniliyor.
Buradaki amaç şu: kuşak yol projesi. Aslında Hürmüz Boğazı'nın Amerika ile İran arasında adeta hani havada ittalaşı derler böyle askeri konsepte. Yani bu ittalaşına dönüşmesi, kimin ne zaman hangi saiklerle boğazı kapatacağının belirsiz hale gelmesi ve bu da uzun ve belirsiz bir geleceğe doğru evrilmesiyle birlikte, Suudi Arabistan sadece petrol ihracatı değil, kendisi için hayati değerdeki ham maddelerin ithalatı bakımından da güvenli bir çıkış yolu olarak Akdeniz limanlarına ulaşmak veya Türkiye üzerinden yahut da Suriye üzerinden hem petrolünü boru hattıyla dünya pazarlarına güvenli bir alternatif olarak sunmak veya Türkiye'nin de mesela Hicaz demir yolunu tekrar canlandırmak istemesi, Suudi Arabistan'a ve Orta Doğu coğrafyasına direkt bağlanmak istemesi, bu Türkiye'nin de işine gelen bir konudur. Yani tabii ki al-ver politikasıdır bu. Yani Ürdün'den onu istiyorsunuz ama Ürdün'ün de kabul edebileceği işte Akabe Körfezi'nde bir takım işte
düzenlemeler
deniyor.
Yine toprak verecek, yani, mali destek sağlayacak.
Elbette ki bu tür bir şey olursa bundan Türkiye'nin de çıkarına olacağını söyleyebiliriz. Fakat zamanında İngiliz aklı öyle bir harita çizmiş ki, yani herkesi birbirinden ayırmış. Artı eğer bu PKK koridorunu oluştursaydı, yani Irak'tan başlayıp ta Doğu Akdeniz'e kadar bizim Arap dünyasıyla olan bağımızı da kesinlikle tamamen koparan bir tampon terör devleti oluşturuluyordu. Yani yetmemiş demek ki, daha yeni yeni haritalar oluşturuluyordu. Biz bunu yırtıp çöpe atmamız gereken zamandayız şu anda.
Şimdi hocam devam edelim. Gazze'de maalesef vahşet, katliam, soykırım devam ediyor. Buradan devam edelim. Bir taraftan da bu barış planının ikinci aşamasına geçilmesi için çabalar da sürüyor. ABD Başkanı Trump'ın eski danışmanı, damadı Kushner Mısır'daydı. Burada Hamas heyetiyle görüştü. Sonrasında İsrail'e geçti. Netanyahu'ya baskı yaptığı söyleniyor. İkinci aşamaya geçilmesi için. Çünkü Hamas silahsızlanmayı kabul etti. Fakat İsrail buna rağmen saldırılarını sürdürüyor ve sürdüreceğini de söylüyor. Peki barış planının ikinci aşamasına geçiş olabilecek mi?
Şimdi 1948'den bugüne, yani İsrail Devleti'nin Birleşmiş Milletler'deki kabulünden bugüne kadar, İsrail hiçbir Birleşmiş Milletler kararına uymadığı gibi ikili anlaşmaların da hiçbirine tam olarak uymamıştır. Yani deniyor ki sen bana şunları vereceksin, ben de sana şunları vereceğim diyor, değil mi? Alacağını aldıktan sonra sıra vermeye gelince bir şekilde mızıkçılık yapıyor.
Evet.
Yani bunu yapay gelmiştir. Mesela birinci aşamada neydi? rehineler teslim edilecekti. Hı hı. Edildi. Artı
insani yardım.
Diyelim ki 1500 tır geçecekti. Diyor ki 500 tırın geçmesine izin veriyorum. Gazze'den ablukayı kaldıracaktı. Yarısından kaldırdı. Şu an Gazze'nin yarısını, yani İsrail işgal altında tutuyor. Ve ikinci aşamaya geçildiğinde Hamas silahlarını bırakacaktı. Türk askeri de dahil olmak üzere uluslararası gözlemciler Gazze'ye girecekti. İsrail tamamen Gazze'den çekildikten sonra da orası uluslararası Birleşmiş Milletler ve uluslararası denetiminde bir güvenli bölge oluşturulacaktı. Şimdi buna da isim vermiyor ve her geçen gün sanki hiç ateşkes olmamış gibi katliam yapıyor. Daha da ötesi, hem Mescid-i Aksa'da provokasyon yapıyor Doğu Kudüs'te, evet, hem de Batı Şeria'da insanların zeytinliklerini kesiyor, evlerini gasp ediyor. Hiçbir gerekçe olmadan
alıp götürüyor.
Gençleri evinden alıp tutukluyor. Hatta öldürüyor. Hı hı. Ve burada da yaptığı provokasyonun gerekçesi şu. Diyor ki ben hiçbir uluslararası hukuk tanımıyorum. Bunu uygulayan varsa gelsin diyor. Yani uluslararası bütün, evet, kurumlara bir meydan okumadır bu. Aslında İsrail güçten anlıyor. Varsa, hı-hı, gücünüz gidip beliğini, evet, kıracaksınız. Bu kadar basit.
Bu arada hocam, dünyanın dört bir yanında da bu lanetli kavim, bu Yahudiler istenmiyor. Sosyal medyada yayılan görüntülerde Polonyalı taksi şoförünün Yahudi olduğunu öğrendiği kadın yolcuyu aracından indirdiği ve Bali'de de bir spor salonu sahibinin İsrail ordusuyla bağlantılı olduğu gerekçesiyle 3 İsrailli turisti mekanından kovduğu görülüyor. Siz insan değilsiniz, katilsiniz diye bu lanetli insanlara, vicdanlı insanlar tepki gösteriyor.
Şimdi 7 Ekim'de o Gazze'deki o direniş şunu yaptı. Belki Gazze yerle bir oldu. Belki orada yüz binlerce insan, hı-hı, evinden, yurdundan edildi. Binlerce cana, on binlerce cana mal oldu. Ama bu Siyonistlerin maskesinin yırtılmasına da sebep oldu. Eskiden, evet, sanki zulme uğramış, böyle masum,
mağdur, işte
Orta Doğu'nun tek demokratik ülkesi gibi böyle illüzyonlar yapıyorlardı. Şu anda artık dünyanın her yerinde bu Yahudilerin, Siyonistlerin nasıl bir vandal oldukları, nasıl bir böyle çocuk katliamından tutun da, yani Epstein dosyalarına baktığınızda da o Trump'ı tehdit ettikleri o adalardaki görüntüler falan, yani tehdit, evet, şantaj, çocuk pornosuna varıncaya kadar dünyayı hangi pis metotlarla, hı hı, hegemonya kurduklarını bütün dünya gördü. Bakın Rusya da bunları sevmez. Batı dünyası da, Doğu da. Yani İsrail aslında kendi varoluş manifestosuna en büyük çiziği 7 Ekim'den sonra kendisi attı. Ve bu da bir ülke için, bir ulus için çok da kabul edilebilir bir durum değildir aslında.
Evet. Bir taraftan İsrail ile Türkiye güneyde sıcak bir şekilde karşı karşıya gelirken, batıda da Yunanistan'la şu aralar bir gerginlik söz konusu. Yunanistan, Ege Denizi'ni kapsayacak şekilde ilan edilen yenilenebilir enerji kaynakları özel mekansal çerçevesini yayımladı hocam. Türkiye'de Ege ve Doğu Akdeniz'de ilan ettiği yeni deniz milli parkları Yunanistan'da büyük ses getirmiş. Bu gelişmeleri nasıl yorumlarsınız? Türkiye'nin ilan ettiği deniz milli parkları nedir? Yunanistan'ın bu Ege Denizi'ni kapsayacak şekilde yenilenebilir enerji kaynakları özel mekansal çerçevesi ilanı ne anlama geliyor? Yaşananları anlatır mısın?
Yani aslında bizim o Libya'yı kaybedişimiz, bu Batı Ege adalarını, evet, önce İtalyanlara, arkasından Yunanlarla bir oldu bittiye vermemiz. Yani Abdülhamit Han'ın tahttan indiren iradenin bu memleketi nasıl bozuk para gibi harcadığının bir göstergesidir. Dolayısıyla biz şu anda Kaş Fethiye arasında, evet, küçücük bir alanda, oradaki küçük adacıkları bizim Deniz Milli Park alanı iddia ediyoruz. Yani bu çok masum, çok doğal, en doğal, evet, hakkımız olan bir şey. Fakat vaktiyle, zamanında külah öyle kaptırmışız ki şimdi Yunan burada
hak iddia ediyor.
Yani size söz söyleyebilme, evet, cüretini gösterebiliyor. Aslında evet. Bu geçmişte yapılan bir takım hataların bir bedelidir diyebiliriz. Ama maalesef. Türk devleti artık eski Türkiye değil. Artık arşivleri gerekirse karıştırıyoruz. Yani kayıtlarda direkt Yunan'a devredilmeyen kayalık vesaire varsa oralara Türkiye hak iddia etmeye başladı son zamanlarda. İşte bu meclisi çevreleme operasyonudur. Yani bizim Kaş'ın hemen karşısında yüzerek gidebileceğimiz Meis Adası Yunan'a bırakılmış. Şimdi Yunanistan'da Meis'ten yola çıkarak oradan Doğu Akdeniz'e doğru sarkıyor. Biz orayı deniz
Milli Park
ilan ederek Meis'in etrafında siz küçük bir deniz alanınız vardır. Geri kalan bölge artık Türkiye'nin kara alanlarının devamıdır diye aslında o Milli Park alanının ilan edilmesi o Meis'in Doğu Akdeniz'e doğru, Kıbrıs'a doğru çıkıntısını engelleme projesinin parçasıdır. Yani bunlar öyle tabiatı koruyalım, çevreye duyarlı olalım diye değil. Bu kendi içerisinde bir takım stratejik hesaplar olan.
Bir satranç gibi hesap edilerek atılan
ince
adımlar.
İnce dokunan hesaplar bunlar.
Peki hocam, şimdi devam edelim ABD ile İran arasında yaşanan uzun süren bu savaşın geldiği noktaya. ABD Başkanı Trump istediğini alamadı ve şimdi de İran'a yönelik bir ekonomi görülmemiş, daha önce görülmemiş bir ekonomik saldırı başlatacağını ifade etti. Bir taraftan da Trump diyor ki İran'da bir noktada belki müzakerelere döneriz. Hem ekonomik saldırı başlatıyor hem de kapıyı açık bırakıyor. İran bunu ABD'nin şu anda yaşadığı ekonomik buhranı örtmek için kullandığı bir araç olarak ifade ediyor. Yani aslında kendisi Amerika görülmemiş bir bataklığa saplandı ekonomik olarak ama bunu perdelemek için de bize ekonomik saldırı başlatıyor ifadesini kullanıyor. ABD-İran savaşında gelinen nokta nedir? Hürmüz düğümünde neler var şu sıralar, sizden dinleyelim.
Şimdi şöyle bir misalle anlatmaya çalışalım. Şimdi iki çocuk kavga ediyor. İkisi de birini kolunu ısırıyor. İkisinin de canı yanıyor.
Evet.
Ama kim önce bırakırsa o kaybetmiş olacak. Yani şu anda ikisinin de canı yanıyor. Yani hem İran kaybediyor hem Amerika kaybediyor. Fakat kimse de karizmayı çizdirmek istemiyor. Bir tarafta İran'ı düşünelim. Petrolünü satamıyor. Petrol satamayınca bazı petrol kuyularını kapatmak zorunda kalacak. Ki deniz kirliliği falan olduğu söyleniyor o Hark Adası yakınlarında, Basra Körfezi'nde. Şimdi İran zaten savaş öncesinde ekonomik olarak sıkıntıdaydı. Bu savaşın bilançosu da geldi. Bu uzun süre sürdürülebilir bir durum değil ekonomik açıdan. Amerika'ya baktığımızda İsrail'in birazcık yanlış istihbarat raporlarına dayanarak girdi. İran'ı bombaladı. Sandı ki işte kuzeyden de o Kürt
gruplar
isyan edecek. İşte PKK buradan hareket edecek vesaire. Bakın bizim milli o projemiz var. O PKK'nın silah bırakması.
Evet.
Ve sadece Türkiye ile değil Irak'la ve Suriye'deki Kürtlerle bir barış ve kardeşlik projesidir bu. Bunu sağlayan Türkiye, İran kuzeyindeki gerek Barzani gerek Talabani ve diğer bileşenlere şunu söyledi. Yani siz Amerika'nın fişteklemesiyle bu Kürt grupların İran'da isyan çıkarmasını ve rejim değiştireceğini sanıyorsanız böyle bir şey olmaz. Fakat yine olan size olur ve Türk devlet aklı oradaki isyanın önüne geçti.
Evet.
Dolayısıyla Kürtleri de ayartamayan Amerika kara harekatı yapamaz duruma geldi ve karadan giremeyeceği bir ülkeye de havadan bombalayarak bir şey yapamıyor ve yapılan her bombardımanda bir maliyeti vardır. Amerika Kuveyt'i Irak'ın işgalinden kurtardım diye müdahale etti ama attığı her bombanın parasını da Kuveyt'ten aldı.
Evet.
Şimdi bu faturayı ödetecek bir muhatap aranıyor. Eskiden olsaydı Suudi Arabistan'a, Kuveyt'e, Katar'a diyordu ki işte ben bu kadar masraf ettim, faturayı ödeyin.
Ki onlar da şu anda savaşın bu noktada olmasından memnun değiller.
Şimdi
huzurları bozuldu.
Bu Amerika'nın harcadığı o attığı füzelerin parasını hangi yüzde Suudi Arabistan'dan veya Katar'dan, Kuveyt'ten? Niye? Çünkü o ülkeler diyor ki siz bütün gücünüzle savunma sistemleriniz İsrail'i korumak için kullandınız. Evet. Ve İran takır takır bizi vururken
bir şey yapmadınız.
Hiçbir şey yapmadınız. Ve dolayısıyla şu anda Körfez ülkelerinden de tahsil edebilme durumu biraz
sıkıntıda.
Dolayısıyla Amerikalılar yani süt sağmayacağı ne ot vermezler. Hı hı. Böyle olunca da şu anda bir çıkmaza girdi. Ekonomik olarak işte Swap işlemlerinden İran'a işlem yapan, İran'dan petrol alan, İran'la ticaret yapan kim varsa onun canını okuyacağım diye bu sefer İran'la iş yapan ülkeleri tehdit etmeye başladı. Burada Çin var. Sonraki ülke Türkiye'dir yani sonuçta. Evet. Bizde sınır komşu olması sebebiyle bir takım ticaretimiz
var. Gaz alıyoruz,
var.
Petrol alıyoruz.
Dolayısıyla
vesaire.
Bakalım bu iş bir çıkmaz sokağa girdi. Trump da girdiğine pişman oldu ama nasıl çıkacağını o da bilmiyor. Devrim muhafızları da halkı işte bu takım sloganlarla avutuyor ama o da nereye kadar gidecek? Yani bu sürdürülebilir bir durum değil. Gerek dünya ekonomisi açısından gerek İran ve Amerika açısından. Amerika'da bugün medyaya düşen bir haberde borcu 40 trilyon doları evet. aşmış. 40 trilyon dolar.
Tarihinde ilk evet. defa bu kadar rekor evet. bir borçlanma. Peki hocam, bu savaşın neticelerini önümüzdeki günlerde takip edeceğiz ama uzun zamandır devam eden bir başka savaş var. Kuzeyimizde Rusya-Ukrayna savaşı. Son günlerde bu savaşta kızıştı. Hem Kiev'e hem Moskova'ya saldırılar düzenleniyor. İHA'larla yapılan saldırılar Moskova semalarında tahribata yol açtı. Yine Kiev'de ölenler var, yaralananlar var. Ukrayna'nın Rusya'ya bir Türkiye üzerinde barışalım mesajı ilettiği ifade ediliyor ama bir taraftan da savaş kızışıyor. Rusya-Ukrayna cephesinde durum ne?
Ukrayna'ya hava savunma sistemleri veren Batı ülkeleri ki özellikle İngiltere Rusya'nın önce o rafinerilerini yani petrol tesislerini vurarak Rusya'yı ekonomik olarak yani ihracat gelirlerinden mahrum etmeyi denedi. Şimdi Rusya'da buna karşılık olarak Odessa başta olmak üzere limanları vurarak evet. Tahıl ihracatını engellemeye çalışıyor Ukrayna'nın. Dolayısıyla bu Karadeniz'deki bu tahıl koridorunun kapanma riski vardır. Eğer bu karşılıklı mücadele devam ederse yakında yine bir tahıl krizi ve dünya gıda krizi olabilir diye söyleyebiliriz.
Peki hocam çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık değerli dinleyenlerimiz. Erkam Radyo'da Medeniyet Coğrafyamız programında bu akşamda Marmara Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Halil Kurt hocamla birlikteydik ve medeniyet coğrafyamıza dair önemli başlıkları konuşma imkanı bulduk. Bir başka programda yeniden birlikte olabilmek ümidi ve duasıyla hayırlı akşamlar diliyoruz. Hoşça kalın.